Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanında Erkam Radyo'da Kalbin Frekansı'nda sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, zaten sesinden tanıyorsunuz. Ve kıymetli Mehmet Üzüfer Arslan abimizle birlikteyiz. Abi böyle sesinden tanıyorsunuz dedim ama...
Maşallah, ne
kendimi
güzel.
Kendimi ön plana çıkarıyorum sanki.
Şimdi şöyle bir şey Salih'cim, biz bu programdan sonra bir gelenek başlatalım. Bir de idaredeki arkadaşlarımızı da söyleyelim. Yani şu anda bizim programımızı bir şekilde dinleyicilerimizle buluşturan abilerimiz de var. Onların da ismini zikredelim. Bundan sonra bu da hatta güzel bir gelenek olarak bütün programcılarımıza yayılsın. Bazı programcılarımız bunu söylüyorlarmış. Ben çok doğrusu önemsedim onu. Çok güzel bir hareket. Yani sen konuşuyorsun, ben konuşuyorum. Tamam da bir de bunun böyle iletilmesiyle uğraşan teknik masadaki kardeşlerimiz, abilerimiz var. Onları da zikredelim.
Teknik masadaki abilerimiz yani isimlerin ön plana çıkılmasını çok hoşlanmıyorlar ama yani...
Mehmet abimiz diyelim.
Mehmet abimiz. Tamam söyleyelim. Mehmet Akman, teknik masada teknik yönetmenimiz Mehmet Akman. Tamam. Buradan Ebazer Dalmaz'a da selamlarımızı iletelim. Çok teşekkür ederiz onlara da. Yılların emektarı Mehmet abimiz, Allah razı olsun. Bizim kayıtlarımızı alıyor, düzenliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Abi üçüncü programımız olacak inşallah. Tekrar yani merhaba dediğimiz itibariyle sizle beraber. Güzel geri dönüşler geliyor. Hatta yine YouTube programımız Cevaplı Sorular, Genç TV'de yayınladığımız. Oraya da çok güzel yorumlar geliyor. Güzel paylaşımlar yapılıyor. Lütfen abi şunu da sor, şunu da sor diye konular geliyor ama hazır güncelde bir konular. Yani şu an Aralık ayının sonundayız malum. İnşallah önümüzdeki günlerde 2019 yılına girmiş olacağız. Biz sizle daha önceki programlarda da bunu çok konuşmuştuk. Yani yılbaşı bizim neyimiz olur? Ne yapmak lazım? Bu gecede, bu akşamda özellikle farklı cenahların çok değişik kutlama anlayışları oluyor. Günahlar içinde yüzülüyor hakikaten. Bu tabloda bizim nasıl bir reaksiyon göstermemiz lazım. Hatta yine programdan önce bunu konuşuruz dedim de siz ya aslında konuşmamayı konuşmak lazım gibi bir şey söylemiştiniz. Yani bunları biz açabilir misiniz abi? Biz ne yapacağız? Böyle bir gündem var. Televizyon kanalları her yerde şu an gündem bu. Biz bunun nasıl dışında kalabiliriz?
Bu hani çok meşhur bir hadis-i şeriftir. Emri bil maruf nehyani münkerle ilgili. Men ra münkeren diye başlayan. Kim bir kötülük görürse önce onu eliyle sonra diliyle olmadı kalbiyle buğz etsin diye. Biz bu kötülüğün toplumsal boyutu noktasında hakikaten kalple buğza kadar inmiş durumdayız. Kendi ailemizde, çevremizde, etrafımızda böyle bir şeye tevessül edenler varsa, yani yılbaşını bir başka bir kavimlere benzemek, başkalarına benzemek noktasında bir efendim gaflet ile kutlayanlar varsa bu bir düzeltmemiz gereken bir tavırdır. Bir de o akşam vesilesiyle işlenen başka günahlar var. İşte kumar gibi, içki gibi. Onlara bir tepki koymamız gerekir. Bunları kendi yakın çevremizdeki, zaten en yakın çevremizden mesulüz. Evvela, öncelikle yani. Bu halka genişler. Öncelikle bunlardan bunu kaldırmak. Yok eğer kaldırma imkanımız yoksa bunu dille ifade etmek. Onun da güzel üslubu, kavli leyyin, yumuşak bir üslupla herhangi bir efendim karşı nefrete, tepkiye yol açmayacak bir tarzda bunu ifade etmek. Olmadı, yapamıyoruz. Yani ben buradan değilim yani olmadım, olmayacağım, böyle bir şeyi istemiyorum, arzu etmiyorum şeklinde belki ıslahına şeklinde dua etmek gerekebilir. Ama ben kendi etrafımıza da çevremize de bu elle düzeltmenin ya da dille düzeltme noktasında da işte alternatif programlar demeyelim bunu ama kendi çapımızda o gün günah düzeyini arttıranlara karşı biz de o gece veya sabahında işte namaza özellikle belki ihtimam göstererek cemaatle kılmaya belki gayret ederek o kesif bulutu dağıtacak böyle ilave ekstra işler yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm tabii. Eyvallah. Nitekim biz inşallah herhalde salı sabahı değil mi?
Evet abi.
Bir camide buluşacağız gençlerle.
Buradan evet duyurusunu
genç
da yapalım.
Genç kardeşlerimizle.
İnşallah. Meşhur Üsküdar'daki Kuşkonmaz Camii adı verilen Şemsipaşa Camii'nde nasip olursa yılın ilk günü yani salı günü 1 Ocak salı günü İnşallah sabah namazında buluşmuş olacağız. Lütfü abimiz olacak. Ardından akabinde çay, çorba ve simit ikramımız olacak. İkramlarımızın tabii kalitesi tartışılır ama sonuçta ikram
yok,
edeceğiz.
Yok niye öyle diyorsun canım?
Abi hazır, hazır çorba olabilir şimdi.
Gönülden olduktan sonra. Bir de çay, kahve bahane.
Muhabbet.
Muhabbet inşallah.
Eyvallah.
Aslan.
Yani tüm beyefendi ve hanım kardeşlerimizi bekleriz. İnşallah güzel bir program yapmaya niyetliyiz.
Hanımlara da yer ayrılmıştır diyorsun.
Hanımlar da camilerde hanımlara da yer var abi yani camileri sınıflandırmadık.
Öyle değil ya hanımlara da yer ayrılmıştır diye bir afişleri yazarlar altına.
Eyvallah. İnşallah güzel bir program olacak. Abi peki şöyle bir şey de var mı? Mesela ben bazı duyuyorum. Fetih programı da yapılıyor. Mekke'nin fetih programı yapılıyor mesela yılın son gününde. Şimdi Böyle bir alternatif üretmenin de acaba, yani alternatif program üretmenin de acaba yani ne diyelim, orada bir reaksiyon var, karşı bir yargı, ya hiç gündemi almasak, hiçbir şey yokmuş gibi davransak gibi bir ya, şey de çıkmaz
yani
mı?
Yani orada işte bir kısım bunu yapmakta ısrar ediyorsa, orada tavrımızı söyleyerek, bir şekilde ona katılmayarak göstermek lazım. Ama bunu böyle bir alternatif programlara dönüştürmek, şimdi 1 Ekim, şey 1 Ocak Mekke'nin fethi belki bir kere denk gelmiş olabilir. Evet. Ama bu hicri takvimde sürekli malum kayıyor. Dolayısıyla orada hani Mekke'nin fethi ile bir karşı reaksiyon oluşturmak da yapanlara mübarek olsun. Ben evet, çok bilmiyorum, katılmadım da o tür bir programlara, ama o geceye yönelik bir insan gerçekten tam da bahsettiğim şekilde dille, elle ve kalben buz şeklinde bir şey yapmaya ihtiyacı hissediyor. Evet. Belki onu böyle değerlendirmek isteyenler de çıkabilir. Yani
abi benim gençlerde
kendi çapında insanlar toplanmışlar. Hı hı. Mekke'nin fethi gibi gerçekten yani hakkında sure inmiş bir konuyu böyle konuşuyorlar. Ya buna kim ne diyebilir ki yani?
Yo tabii bu tartışılmaz zaten.
Efendim de, bu işte yılbaşına alternatiftir. Yo hayır kardeşim, ben bunu böyle bir o geceyi değerlendirme babından, tam da denk gelmiştir, bundan sonra ben bu tarihe fiksedim de diyebilir, ama bunu alternatif olarak gören kardeşlerimiz de var. Hı hı. Böyle bir alternatifin de yani durduğumuz yeri göstermesi açısından bir tavır olarak benimsenmesi gerektiğini düşünenler de var. Onlara da bir şey demiyoruz. Mübarek olsun. Ama dediğim gibi hadis bellidir. Bir kötülük yapılıyorsa, bir kötülük işleniyorsa, efendim bir kötü çığır açılacaksa veya işte başkalarına benzeme noktasında bizim tasvip etmediğimiz bir duruş varsa, ona karşı yapılacak,
evet,
tavrı bize Allah Resulü öğretmiştir zaten.
Yani benim şöyle bir gözlemim oldu abi. Mesela bazı insanlar yılbaşı kutlamasını, hani biz diyoruz ya onlara benzemeyelim, hani işte bizim inancımızda olmayan insanlar, Hristiyanlık inancında olanlar kutluyorlar bunu, dini bayram gibi kutluyorlar bunu, Noel, Christmas adında, bunlara benzemeyelim diyoruz ama onlara zaten benzememek gibi,
yok dini bayram gibi kutlamıyorlar sadece.
Yok dini bayram gibi derken şöyle, hani çıkış yeri orası aslında. Yani
tüketimin önünde oldu.
Tüketimin önünde oldu. Evet. 24.
Yani bir kültürel ritüel haline gelmiş bu yani. Yani Santa dedikleri adamın.
Evet.
Gerçi mesela Santa yoktur, işte Santa çocuklara hediye getirmez falan filan diyen bir Amerikalı, hı hı, ilkokul öğretmenini görevden almışlar. Yani hı, böyle çocukların hayal dünyasını yıktığı için. Hı. Şimdi öyle bir çocuklarla ilgili böyle bir hayal dünyası oluşturuyorlar. Bu da tüketim endeksli bir tür, hani hediye onlara getiren, işte her türlü iyi isteklerini, dileklerini kendisinden isteyebilecekleri bir iyi adam figürü var orada. Böyle sakallı ho ho ho diye böyle şey yapan bir adam, hı hı, yani. Hı. Bunu şimdi öyle bir imaj imar etme ihtiyacı, çocukluğun bir ihtiyacı aslında.
Evet, evet, evet.
Yani bunu işte biz onlar gibi değil de kendimize ait değerler çerçevesinde bir takım,
ya işte ben zaten biraz onu söylemek istemiştim de siz açtığınız güzel oldu abi. Yani belli bir kesimin, bizdeki belli bir kesimin böyle bir derdi yok zaten. Hani sorun orada en başta. Yani adama diyorsun ki bak onlara benzemeyelim, kendi değerimizi üretelim. Yok diyor, yani benzeyebiliriz ki diyor adam.
Tabii.
Yani
tabii,
adam aynen, benzemekten rahatsız değil ki adam. Çok zaten güzel. Onlar hoşuna gidiyor. Oraya gitmek istiyor. Orayı ön plana koyuyor. Mesela diyor ki sen bakma diyor, Türkiye'de 3,5-4 milyon Suriyeli yaşadığına diyor. Onlar imkanı olsa Avrupa'ya giderler diyor. Yani ya, onlar da oraya gitmek istiyor aslında diyor yani.
Evet,
hani
evet,
orası tap olan yer orası. Oranın sesi, oranın söylediği, oranın ürettiği şeyler bizde de gündem oluyor aslında.
Ya bu tamamen bakış açısıyla ilgili bir şey Salih'cim, ama işte tam Türkiye'deki batıcı düşünceyle mukaddesatçı ya da maneviyatçı ya da değerler eksenli düşünce arasındaki fark da tam da burada ortaya çıkıyor. Toprak niye vardır? İnsan toprak için niye ölür? Ondan sonra bu bir müddet sonra anlamsız hale gelebilir mesela bu insanlar nezdinde. Nitekim vatanım arz-ı mev'ud, yani arz, bütün arz, milletim nev-i beşer diyen biz tipleri 100 senedir biliyoruz yani. Böyle bu bir şey yani. Nereye varacağın çok açık ve net bir şekilde belli yani. Eğer sen değerlerini, kim olduğunu eğer unutursan bir müddet sonra farksızlaşıyorsun. Farksızlaştığın zaman da artık herhangi bir toprak parçasından farkı kalmıyor vatanın. Kalmayınca da bu sefer ya ben burada niye varım, niye başka yerde değilim, o anlamsızlaşıyor. Bu birbirini doğuran anlamsızlıklar son tahlilde yem olmaya götürüyor seni, av oluyorsun. Ondan sonra da dönüp ya bunlar niye bize düşmanlık yapıyorlar, niye bunlar bizi almıyorlar, biz onlardan çok daha iyi batıcıyız, çok daha iyi şöyüz falan filan şeklindeki bütün o argümanlar yani sizi böyle bir anlamsızlık girdabına düşmüştün ya sen. Evet. Cevaplayamadığın sorular olarak duruyor. Bugün Türkiye'de hakikaten batılılaşmaya böyle ciddi anlamda 70-80 senedir omuz veren kitlenin içine düştüğü açmaz budur işte tam da yani. Yani ya bu kadar senedir uğraştıkları, kapısında böyle didindikleri insanlar kendilerine yönelik en böyle acımasız tavrı gösterdiler. Yani işte ulusalcılık diye bir şey doğdu oradan. Ha ya tamam, demek ki biz bunların istemediği, beğenmediği bir türüz, tipiz. Bunun dinden de boşaltılması lazım. Ne olacak? Dinle olmuyor bu iş. Batısız da olması lazım. İşte ulusalcılık oradan çıktı yani. Böyle bir dinsiz, değersiz, maneviyatsız bir hani vatanı sevme, milleti sevme veya işte en azından işte bulunduğun toprakları sevme şeklinde bir tür kabile ideolojisi gibi bir şey yani. Ama bunun bir anlamı olması gerekmez mi yani? Senin burada bulunuşun, sen niye Orta Asya'dan buraya gelmişsin? Niye bu topraklar için ölmüşsün, öldürmüşsün? Niye efendim bir fetih harekatıyla işte şey yapmışsın, Avrupa'nın içlerine kadar yürümüşsün? Yani onun bir yani bin yıllık bir anlam dünyası var. O anlam dünyasının oluşturduğu bir efendim millet var. O milletin kendine ait değerleri var. O değerlerin bizi nasıl davranmamız gerektiği noktasında söylediği bir hayat tarzı var. O hayat tarzı işte bize benzememeyi,
evet.
onlardan olmamayı öğütlüyor, söylüyor. Dolayısıyla şimdi birisi çıkıp diyorsa ki ya ne gerek, benzesek ne olur diyorsa, yani niye öldü benim dedem ki yani, o zaman evet, sorusuna da bir cevap versin. Hadi bakalım, buyur.
Evet. Abi bu batılılaşmanın bu rüzgarın böyle esintilerinden biri, benim yine dün işte bir genç arkadaş grubuyla beraberdik. Orada mesela konuşurken arkadaşlara dedim ki hadi mesela bir hanım kardeşimizi sevdalandınız gerçekten. Aşıksınız dedim yani. Ama dedim yenge hanım sizin istediklerinizi yapmıyor. Yani sen ondan bazı şeyler istiyorsun, bazı şeyler yapmasını. O diyor ki ben bunu yapayım. Hayat tarzımda bunlar yok. Mesela atıyorum işte başı açık, başımı kapatamam diyor senin için. Ne yaparsınız dedim. Bir tanesi dedi ki ben vazgeçerim abi dedi. Ben de dedim ki niye vazgeçersin dedim. Abi çok bir sürü kız var dedi, bulurum başka birini dedi yani. Ben de dedim ki ben bunu Lütfü abi söyleyeceğim dedim işte. Tamam dedim, Lütfü abi böyle konuları sever. Yani bu işte...
Biz Lütfü ne abi kadar... dinamiti sever diyorsun. Yani dinamiti sever. Elinde dinamitle dolaşmayı sever Lütfü abi. Hadi bakayım buyur Salih.
Estağfurullah. Yok abi ya şunu söyleme.
Niye yani? Sen niye ilgini çekti bu soru senin? Şimdi yani benim sen yüzden... evlenmiş, baklanmış
yok,
bir adamsın
yani. Yok şu yüzden ilgimi çekti abi. Şu yüzden ilgimi çekti. Şimdi biz batılılaşma dediğimiz zaman ya da batı zihniyeti dediğimiz zaman kendimizi bunun dışında görüyoruz sanki biraz. Hani diyoruz ki yok abi bizim hani bunlar batılı düşünen insanlar. Biz bunun dışındayız. Biz geleneğimizin...
Ya batılılıkla alakası yok ki.
Yok yok ben için. Anladım şunu demek istiyorum. Yani diyorum ki abi biz medeniyetimize, kadim değerlerimize bağlıyız ama belli grupların batıdan ne gelirse kabul ettiğini falan söylüyoruz. Ama bizim içimizdeki arkadaşlarda bile böyle bir şey var. Hani normalde biz bir şey istersek, bir şey yaparsak, bir şey karar verirsek mücadele etmemiz lazım. Sonunu getirmemiz lazım. İşte fetih dediğimiz mevzu bu değil mi abi zaten?
Yani şimdi sen de aldın öyle mevzuya getirdin ki şimdi. Yani bu kız için, sevdiği kız için... mücadele mi edecek yani? Bunu buradan
onu demiyorum. Onu demiyorum. Sevdik ya, şunu söylemeye çalışıyorum. Abi Leyla ile Mecnun hikayesini anlatıyorlar.
Evet.
Bir sürü tarihimizde, geçmişimizde güzel hikayeler var. Şimdi diyorum ki mesela kadim tartışmalardan biri işte hanım çalışacak mı, çalışmayacak mı? Peygamberimizin hanımı çalışmış mesela değil mi? Hazreti Hatice annemiz yani. Mekke'nin en zengin hanımlarından biri. Bizim hayatımızda böyle örnekler varken biz en ufak şeylerden vazgeçiyoruz artık yani. Eskiden vazgeçmek diye bir şey var mıydı daha böyle kolay kolay? Yani bir şeyin sonunda getirirdin, konuşurdun, anlaşırdın, bir yerde buluşurdun belki.
Ya vazgeçmeyen 3-5 tane hikaye var. Onları da sen zaten böyle alıp her tarafta okuyorsun, okutuyorsun. Vazgeçenlerin hikayesi yazılmış mı? Ya vazgeçenlerin hikayesi de var aslında. Ama onu kimse yazmaya değer görmüyor. Şimdi buna ne çıkacak? Demek ki bu iş şaz bir şey. Yani hikayesi yazıldığına göre marjinal yani. Sonuçta az yani. Az olan kıymetlidir. Şimdi bu kardeşimiz böyle bir tavır göstermişse mübarek olsun. Yani hakikaten de istediği gibi bir kız bulsun bence yani. Niye? Çünkü bak burada ben gence aslında sen şimdi birazcık böyle eleştirir gibi oldun. Niye mücadele etmiyor sevdiği bir kız için falan diye. Ben de tam tersi onu alkışlamak gerektiğini düşünüyorum. Niye? Çünkü değer eksenli bakıyor hadiseye. Yani güzelliği için değil, efendim serveti için değil, soyu asaleti için değil, dini için evlenmek gerektiği noktasındaki peygamber öğüdüne uyuyor belki de yani.
Ben de işte onu biraz şu cepheden yorumladım abi. Yani sökat mantığı var ya. Şimdi biz bir
kullanat
yani bir tamirci
tüketim toplumu.
Evet,
tamam.
Tamirci bir abimizle konuşmuştuk. Demişti ki eskiden de tamir etmek vardı. Bir şey bozulduğu zaman tamir ederdik dedi. Şimdi yenisini takıyoruz dedi. Şimdi ben de sanki onu hissederek söyledim bunu size. Yani bu bizim zihnimize yerleşen bir şey gibi. Bir şey olmadığı zaman başkasını denerim. İlahiyat fakültesine gidiyor arkadaşımız. Zorlanıyor, bırakıyor, başka bir bölüme geçerim. Yani bir ideal üzerine, bir düşünce üzerine, bir istikamet üzerine gitmiyoruz sanki abi.
Salihciğim, öyle bir burada sıkıntı var gibi. Şimdi elmalarla armutları da birbirine karıştırmayalım bu arada. Yani şimdi herhangi bir objenin ya da tüketim toplumunun bize dayattıklarının, objenin değerinin tüketim toplumundaki o bir ayrı bir şeydir. İnsan ilişkileri tamam buna benzemiş olabilir ama sonuçta o gencin tavrını buradan da değerlendirebiliriz. Ama birazcık hüsnüzanla bakarsak, güzel bir bakış açısıyla düşünürsek, yani ne güzel bak işte kendisine hayat değerleri açısından uygun bir aday arıyor aslında. Ne kadar güzel bir şey deyip takdir etmemiz lazım. Yani şöyle bir şey yok mesela. Yani ha ben bunu seviyorum işte tamam bundan ne olursa olsun birlikte yaşamaya çalışırım. Böyle bir şeyi düşünmemiş, tam tersi demiş ki ya bir ideal birliktelik olsun, bir hani muhabbet olsun, o muhabbet de değerler temelinde olsun diye düşünmüş. Ne kadar güzel, biz buna şeyiz, bunu alkışlıyoruz. Ama diğer taraftan senin tezine gelelim şimdi. Ya bu bir aşıksa buna, değil mi? Sevdiyse bunu, bunun için sonuna kadar mücadele etmeli diyorsun değil mi? Bunu hani bir tür Kerem, bir tür Mecnun, değil mi? Bir tür Ferhat rolünde görmek istiyorsun sen. Ya öyle de kardeşim, hakikaten karşısındaki kız Aslı mı ya? Mecnun mu yani? Şirin mi? bunu değerlendirmek lazım yani. Efendim o işte Mecnun olursa Leyla da çıkar.
Evet.
Doğru. Çok güzel. Bu toplumda bu kadar efendim yan çizen, bu kadar efendim kendi menfaatini önde tutan insanın arasında öyle kolay kolay Mecnun çıkmaz kardeşim. Mecnunluk ne biliyor musun? Mecnunluk şu devirde hakikaten değerlerinin peşinden gitmek demek. Yapabiliyorsa bunu yapsın insanlar. Değerlerinin peşinden gidebiliyorsa, yani aşkın değerlerin, dünyada kendisi için ölünebilecek değerlerini, bunlar işte din olur, maneviyat olur, mukaddesat olur, başkaları için kendi hayatını feda etmek olur. Bunlar için ölebiliyorsa o Mecnunları bence bulmak lazım. Yani Leyla artık değerdir. Salihciğim. Dindir. Mukaddesattır. Onun için ölebilene, onun için hayatını sarf edebilene, onun için bir şekilde yola girebilene biz hakikaten Mecnun diyebiliriz. Çünkü zaten garip diyor buna din. Bunlar gariplerdir diyor. Tuğba lil guraba diyor ondan sonra da. Gariplere müjdeler olsun. Yani tamam buradan aşkı küçümsediğim falan filan anlamına gelmesin ama ben şunu da söyleyeyim sana. Çıktı bir profesör dedi ki
evet.
Mecnun bugün gelseydi dedi biz onu tedavi ederdik dedi. Şimdi aşkı böyle patolojik bir vaka olarak gören bir efendim değer yani şey değerlerin bu kadar dibe vurduğu bir dünyada yaşıyoruz yani. Düşünsene bu profesör de böyle yani konuşsam mukaddesat maneviyat diyecek bir insandır yani. Güya işte psikoloji bilimiyle ilmün nefsi birlikte mütalaa etmeyi kendisinden bekleyebileceğimiz kıratta bir insan çıkıp aşkı bir patolojik vaka olarak görüyor. Ya bizim aşk ya Rab bir ilahi bir aşk ver bana diye Yunus'un dizelerinde böyle duası edilen bir şeydir ya. Yani böyle bir sapkınlığı bir patolojik olarak bir sapkınlık olarak görmek nasıl bir sapkınlıktır ben doğrusu bilmiyorum onu. Şunu söylemeye çalışıyorum ama iş o kadar artık dibe vurmuş ki senin aklı başında insanların bile aşkı bu derecede görüyorlar. Dolayısıyla bir gençten işte efendim Mecnun olmasını, Ferhat olmasını, Kerem olmasını beklemek Mecnunluk biraz sanki.
Biraz Mecnun olmak lazım abi. Siz delilerle veliler diye bir ayrımınız olmuştu.
Kesinlikle. Olalım diyorum evet. Ama bunun hiçbir faniye değmeyeceğinin de altını çiziyorum.
Vallahi bilmiyorum abi. Yani bu zamana kadar sizde hiç farklı düşündüğüm pek olmamıştı ama bu sefer biraz şey düşünüyorum ya. Ne yalan söyleyeyim.
Hiç sıkıntı yok. Zaten eyvallah. Şey de buradan çıkar yani. Verim de buradan çıkar. Hiç sıkıntı yok. Ben kesinlikle şu zamanın tüketiciliğin böyle bir ilişkileri kâra, ranta tahvil eden şu hayatın içerisinde değerlerin peşinden koşan, aşkınlığın peşinden koşan, fedakarlığın, diğergamlığın, bir başkası için, başkasının belki iki dünyası için yaşamanın, sadece o şey de değil yani. Ya ben onu işte hayatını çok güzel yerlere getireceğim. Ya bir insanın hayatını düşünmek demek, onun esas hayatını düşünmek demektir Salih'ciğim.
İşte ben de acaba böyle bir anlam çıkmaz mı diyorum abi. Siz dediniz ya az önce, aşka patolojik vaka olarak bakmak aşkı değersizleştirmektir. Aşk bir değerdir dediniz. Acaba yani onu bir değer haline getiremez miyiz tekrar? Çünkü aşksızlık, yani hiçbir nesneye, eşyaya, tabiata karşı aşksızlık aslında şeyi de gösteriyor. İlahi bir aşkın olmadığını da gösteriyor.
Ben onu diyorum ki işte bu aslında aşkın da son tahlilde vardığı yer, değerlerin bir anlamda aşkınlaştığı bir dünyadır. Şimdi hepsine bak abicim, hepsine bak ya. Bütün aşk hikayelerine bak. Fani olanın, kendisine aşık olunanın ilk elde, sonradan aradan çekildiği, yani Cenab-ı Hak'la baş başa kalındığı bir efendim ortam söz konusudur. Şimdi faniden yola çıkarak bakiyi bulmuş aşıklar. Asıl olan da budur aşkta. Çünkü aşkta hani tükenen, biten, buna aşık olmak diye bir şey yok. Çünkü bu o duyguyu doğurmaz. Sen faniye bile aşık olurken aslında ondaki bakiyi, ya da onda bakiye bakan tarafı aslında seviyorsun veya ona bir şekilde hayran oluyorsun. Yani oradan çıkan sonra ilahi aşk oluyor. Yani çünkü aşk bitmemek, tükenmemek, bir anlamda hep ebedi kalmakla ilgili bir aslında duygudur. Ve bir fedakarlıktır, kendinden geçiştir. İnsan niye kendinden geçer? Yani orada bak, oradaki egoizmi bir şey yapalım yani. İşte egoizm yoktur aşkta. Ya oradaki kendinden geçiş aslında kendinin değersizliğinin farkına varıp çok daha değerli bir şeyin olduğuna dair bir hissi kablel vükudur bu. Çok bilemezsin ne olduğunu. Ama duyduğun özlem, seni yakan, sarsan, böyle hiçbir şey yapmaz hale getiren, lale öpkem diyorlar ya, sessiz sözsüz kılan, aslında o efendim muhteşemliği, bir ihtişamı, bir mükemmelliği arayıştır. Biz başkasına bu yüzden aşık oluruz. O peki başkası bu noktada eğer seni kendinde kitleyecek, seni kendi o senin yücelmek istediğin ufkun tam tersi bir derekeye düşürecek bir efendim senden yöneliş bekliyorsa ne olacak? İşte bu da aşığın imtihanıdır abi. Evet. Ben de diyorum ki orada, yani şeyi olan varsa şimdiden duysun, işitsin. Ya abilerinin bir sözü olarak söylesinler. Diyorum ki kimi seversen sev, ayrılacaksın. Kiminle beraber olursan ol, gidecek bir gün. Sen de gideceksin, o da gidecek. Öyle bir fani, öyle bir efendim varlığı sev ki, ya da öyle bir varlık için, ya da öyle bir değer için kendine ada ki ölme artık. Bitme artık. Gitme artık. Nasıl olacak bu? Efendim Allah aşkı. Ya kardeşim, oraya varıncaya kadar kim bilir ne merhalelerden geçeceksin. Belki o fani kademeleri de aşacaksın. Fanilerle de beraber olacaksın. Ama niyetin hep işte o şey olsun. Değerler olsun. Yani bitmeyen, yitmeyen, 1500 yıldır belki söylenen ve insanların uğruna kendini feda ettikleri, şehit oldukları, alıp seni yüce yaratıcının huzuruna götüren, insanı kamil haline dönüştüren o değerler olsun. Onların sen efendim bir hani çabası, gayreti, heyecanı içerisinde ol. Ha burada bir takım efendim şeyler olur mu? Mesela öyle şeyler olur ki, bak ben sana şunu söyleyeyim. Birisine aşık olmuştur arkadaşımız. Bu tek taraflıysa ne diyoruz biz buna? Platonik aşk diyoruz değil mi? Şimdi başını örtmesini istediği hanımefendi, o da ona aşıksa
örtsün.
Nasıl örtsün?
Onu da şimdi vazgeçsin işte, bahsettiniz abi. Hani aşk, aşkı için, değerleri için, aşkınlığı için o, yani o kafasındaki ben örtülemem düşüncesinden vazgeçsin ve örtünsün. Allah için örtünsün. Onun için desin ki ben sana aşığım ve senin için bunu yaparım. Allah rızası da böyleyse eğer, Allah'a da güzel anlatabildiyse, güzel örnek olabildiyse Müslümanlığıyla, İslam yaşantısıyla, ben şunu demiyorum. Yani mesela
orada o zaman peki bu hanımefendi neyi öncelemiş oluyor?
Ya aslında bir vesile oluyor gibi bakıyorum ben olaya. İşte yani şey demiyorum.
Bak, değerleri önceliyor hani, yine. Evet. Yine değer eksenli konuşuyor. Yine değer eksenli başlamış oluyor. Ve diyor ki mesela orada, ya ben seviyorum Senin için mi yapıyorum bunu? Bak orada bir muhasebe olacak yani. Kendi içinde bir muhasebe yaşayacak. Bunu senin için, sana olan aşkımdan ötürü yapıyorum dediği andan itibaren orada bir yol açılıyor, bir kapı açılıyor. Bak çok önemli bir şey. Nasıl bir kapı biliyor musun? Sen bir şeyden vazgeçtin ya, bir başkası adına. Bir fedakarlık yaptın ya, sen de bir ümit ışığı belirdi işte. Sen çok daha büyük bir varlık için, bizi yaratan için de fedakarlık yapabilecek aslında bir kıvamda, kalitede, hepimiz bunun için yaratılmışızdır, olduğunu gösterdin. Dolayısıyla bu adımı atmak bile çok büyük bir şeydir, biliyor musun Salih'ciğim? Orada işte o hanımefendinin atacağı adım budur. Allah ona oradan çok güzel bir yol açabilir. Arkadaşımız da o adımı atmış. Demiş ki o zaman ben seni almam kardeşim deyip geri adım atmışsa ona da bir yol açıldı şimdi. Hmm. Nasıl bir şey? İşte o değerleri tercih etti. Öbürü de bir kendi egosunu feda edip yine bir değere yönelik bir şey buldu, tercihte bulundu. Her ikisine de o anlamda kapı açılır. Ama kız ben yok yani bu sevgi, aşk bunlar için başımı bu hayat tarzından vazgeçmem dediyse, o hayat tarzını önüne aldığı için, öncelediği için ona herhangi bir kapı açılmayacak. O kendisi kendi imkanlarıyla, kendiyle baş başa kalarak devam edecek. Kendisi gibi birisini bulacak muhtemelen. Onlar da birbirlerinin faniliğinde birbirini tüketerek yaşayacaklar abi. Asıl olan birbirinden aşkına ve sonsuza doğru kanatlanabilmektir. Bu anlamda fanilik, işte faniler, insan insana vesiledir. İnsan insana kapıdır. İnsan insana menzildir.
Evet. İnsan insanın kurdudur diye aslında bize dayatılan insan insanın yurdudur mu?
Diyeceğim. Ben yurduna da katılmıyorum.
Eyvallah.
İnsan insanın yurdudur değil, insan insanın menzilidir. Yurtta kalırsın, ikamet edersin. Hayır, biz birbirimize ikamet etmeyeceğiz kardeşim. Bizim esas ikametimiz bellidir neresi olduğu. Biz oraya doğru her bir vesileyi hakikaten vesile olduğunu aklımızdan çıkartmadan insanı menzil olarak göreceğiz. Menzilde bir müddet kalırsın, istifade edersin veya istifade ettirirsin. Kendin bir şekilde faydalı olursun. Ama sonra bir sonraki adıma bakarsın. What is next dersin yani İngilizlerin tabiriyle. Bir sonraki nedir yani? Sonraki ne?
Eyvallah abi.
Efendim orada vefa yok mu? İşte tam da burada vefa var işte. Efendim geride kalan ne oluyor? Vefa duyuyorsun abi işte ona. Ki o vefa duygusu her şeyden daha yüce bir duygudur yani.
Eyvallah. Abi yılbaşını konuşmayalım dedik. Hakikaten konuşmadık da iyi oldu yani. Başka bir konuya geçmiş olduk. Nasıl geçtiyse.
Sen bana itiraz et bak. Buradan güzel şeyler çıkıyor.
Yok. Ben bazen itiraz etmek istiyorum zaten size de. Sordum lütfen abi. Şimdi...
İtiraz etmiş olmak için itiraz etme.
Yok ondan değil.
Gönlünden kopup geleni söyle.
Tabii.
Bu asıl olan budur.
Eyvallah. Böyle hakikaten özellikle bana herhangi bir laf vurmadan anlattığınız zaman da çok memnun oluyorum abi gerçekten.
Niye laf vurmak ne demek ya?
Yani bilmem hani Salih'cim ne alakası var falan bazen
deseniz öyle. Diyorum, o zaman o radyoda kötü bozmamak
oluyor.
Lazım yani.
Estağfurullah abi. Yok o da güzel oluyor. Ben ondan rahatsızlık duymuyorum. Yok. Hatta dinleyicilerimizin hoşuna da gidiyor. Diyorlar ki ne güzel bir abi kardeş ilişkiniz var. Allah razı olsun.
O abi. Senin kardeşliğin demek ki. Güzel
estağfurullah
kardeşliğin.
Abi. Estağfurullah. Biz, maşallah. Biz onu yani burada şunu önemsemek lazım. Ben bir ustayla beraberim.
Yok, öyle bakıyorum. Öyle
gerçekten.
Deme,
yok. Yok hayır abi.
Şu biz, abi de dün, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Laf çakayım şimdi sana. Bozayım, bozmayayım.
Mehmet abi buraya keselim. Eyvallah.
Bozmayacağım. Şöyle, birbirimizle bu anlamda çok da böyle abartmayalım sadece.
Yo, estağfurullah, o değil
sizin
abi.
Sizin güzel bakışınızdır da bak ben şunu söyleyeyim. Hakikaten burada bir sohbet niyetiyle cidden bir fayda olsun diye konuşuyorsak Allah bunun bereketini verir zaten. O bereket de bizden değildir kardeşim. Ama o bereket bizim niyetlerimizdendir. O birbirimizle olan girdiğimiz etkileşimin ortaya çıkarttığı bir güzelliktir. Buradan ben de istifade ederim. Siz de istifade edersiniz. Asıl olan burada niyetlerimizi güzel tutmak, bakışlarımızı güzel tutmak ve gönlümüzden geldiği gibi konuşmaktır. Herhangi bir böyle ya işte beni şimdi acaba dinleyenler nasıl değerlendirir? Ben şu an burada faule düştüm. Şimdi çakmam lazım. Bak bana çaktı falan filan gibi. Böyle bu tür hissiyatla dinlenirse
samimiyet olmuyor zaten abi.
Bu hissiyatla konuşulursa cidden bir
istifade olmaz. Samimiyettir asıl olan. Bizim tek sermayemiz samimiyetimiz sadece.
Eyvallah abi. Ya benim orada hani kastım biraz şey abi. Bir grup arkadaşla bir şey okuyoruz. Altınoluk dergisinin bu seneki hediye kitabı, İlahi Arman kitabını okuyoruz.
O güzel.
Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin. Öyle bir
onu çakıyor sürekli değil mi Hazret?
Hakikaten acayip iyi çakıyor yani. Manevi, dedik ki ya biraz manevi kitaplar okuyalım. Sürekli yok iletişimde şuydu buydu falan, kafayı bozduk şeylerle. Dedik ya kaynaklara yönelelim artık yani.
Kafayı bozmuyorsun. Kafa bozulmaz onlar.
Yok abi şöyle.
Kafa ne kadar bozulursa o kadar iyi olur. Gönül bozulmasın. Heh, sıkıntı
eyvallah.
O.
Eyvallah. Farkında olmadan gönlümüz de meyleder. Dedik şu manevi eserlere bir tekrar geri dönelim. Abi
tam da yerinden başlamışsınız.
62 sohbet kitap. Açıp okuyoruz böyle. Dün mesela bir yer okuduk. Gerçek doktoru bul diyor mübarek. Gerçek doktorunu bul. Mesela ben onu okurken şimdi şey hissettim. Dedim ki ya gerçek doktorunu bul. Tamam burada Allah'tan bahsediyor. Yani senin doktorun Allah'tır. Allah sevgisidir. Sana şifa verecek olan odur. Ama şunu da söylüyor mübarek. Diyor ki yeryüzünde nasıl ki hani Allah'ın veli kulları vardır. Peygamber Efendimizin halifeleri vardır. Aynı zamanda böyle sana şifa verebilecek doktorlar var aslında yeryüzünde. Yani kul nezdinde. Mesela ben de usta çırak ilişkisine biraz öyle bakıyorum. Yani diyorum ki lütfen benim doktorum olabilir. Ben bir hastayım çünkü dünyada insan olarak potansiyel bir rahatsızlığım var yani hepimizin. Belki sizin de kendinize göre bir doktorunuz var o yüzden. Yani Adem Ergül abi bir gün bize demişti ki her insan Allah'ın bir ayetidir. Her insanda Allah'ın bir ayetin tecellisi vardır. O yüzden her insanın söylediği söz değerlidir demişti. O bakımdan sizin dediğinize katılıyorum yani. Hani belki ben bile size...
Ha, her insan doğru, her insan değerlidir. Dolayısıyla biz de onlardan olduğumuz için dolayısıyla değerli oluyor sözümüz. Çok
hayır,
güzel.
Hayır, ben kendime çevireceğim olayı. Yani şunu diyeceğim. Yani
güzel,
ben
güzel.
Benden
yok,
de...
Ben bozacağım mesela o açıdan.
Yani benden bile belki hakikaten size bir istifade çıkabilir.
Tabii canım.
Ama şunu
tam,
demek
tam
istiyorum.
Tam ben de onu söylüyorum. Çok
ama
doğru.
Ama ben şunu diyorum abi. Yani benim size ya ustamsınız diyerek kastım. Ya abi biz size doktor olarak bakıyoruz. Çünkü biz diyoruz ki abi
ben de diyorum ki
tüketim çağında tüketim...
Şöyle bu vesileye siz bir şifa vesilesi olarak bakın. Şifayı verecek olan Allah'tır. Ben bir şey söylerim. Tesir uyandırmaz. Sen bir soru sorarsın. Tesir o zaman başlar. Hiç belli olmaz o işler yani. Şifa vesilesi burada bir etkileşimdir. Ama şifayı verecek olan Cenab-ı Hak'tır. Hakiki mürebbi Cenab-ı Hak'tır. Hakiki doktor Cenab-ı Hak'tır. Ama Allah insanı insanla terbiye ediyor. İnsanı insanla sağaltıyor. Yani şifayı bir başka insan eliyle veriyor. Vesileler çok önemli o açıdan. O yüzden ne diyor? وَبْتَهُ اِلَيْهِ الْوَسِيلَ Ona ulaşmak için vesile arayın diyor yani. Vesile aramak bu anlamda hayata asıl şöyle bakmak demek Salih'cim. Acaba şu program benim tam da şifamı bulacağım cümleyi duyacağım bir program olacak mesela. İzleyen, dinleyen bunu böyle dinlesin. Ben buraya girerken acaba şurası tam da böyle hani o böyle uğraştığım, yapmaya çalıştığım, ettiğim gayretin tam böyle ışıdığı bir yer mi olacak? Herkes böyle bakarsa her vesileye, tanıştığımız her insana, buluştuğumuz her ortama buradan hep böyle bir istifadeyle ayrılırız. Teberrük olur, bereketleniriz.
Eyvallah. Abi aklıma geldi şimdi dinlemekten bahsettik. Geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi yaptım. Bizim bu genç prodüksiyonumuzun Genç TV kanalı için birini çekeceğiz nasip olursa, bir teyzemizi. Çok güzel bir insan. Programdan sonra ismini size bahsederim. Şimdi tam çekmediğimiz için bahsedemiyorum yani. Belki çekemeyiz nasip çünkü.
Buna çekmek mi diyorlar yoksa?
Kayda almak.
Ha, kayda
kayda almak. Tamam, kayda almak. Eyvallah abi. Kayda alacağız nasipse. Kendisini aradım. Efendim dedim, ben işte Salih Yüz Genç. Genç dergisinde çalışıyorum. Erkam Radyo'da Genç Zamanı diye programımız var. Mehmet Tüfarsan abimizle beraber yapıyoruz dedim. Teyzemiz 90 küsur yaşında abi.
Evet.
Dedi ki ben zaten sizi dinliyorum dedi.
Allah Allah.
Ben de dedim ki yani efendim dedim, teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Ama içimden de şey diyorum. Ya muhtemelen hani ayıp olmasın, ne dinliyorum falan dedi. Çünkü nereden duydun bizi falan. Hatırlamazsın gibi bakıyorum olaya. Aradan biraz zaman geçti abi. Teyze dedi ki bana. Sizin dedi anne babanız dedi trafik kazasında mı ölmüş dedi bana.
Allah Allah.
Hakikaten dinliyormuş dedim yani gerçekten. Çünkü hiç beklemediğim bir anda, yani hiç beklemediğim bir şekilde beni en can alıcı yerlerimden bir yerden vurdu abi. Dedi ki yani sizin anne babanız trafik kazasında mı ölmüştü? Ki ben onu ne zaman konuştum acaba? Belki sizle Lütfü abi 2015 ile 2014 yıllarda konuştuğumuz bir vakaydı bu.
Dikkatli çünkü, bir dinleyici.
Demek ki dikkatli bir dinleyici ve iyi tanıyor. Sesten evet, iyi tanıyor. Evet, o yüzden programın başında değil mi sesimden beni tanıyorsunuz zaten diye. İlk defa öyle bir şey hissettim. Yani biz hep genç zamanı gençlere seslendik ama 90 küsur yaşındaki bir teyze.
Bizim o da, işte, o da genç.
Ya genç işte abi. Hakikaten evet, genç yani.
Gençlik bizden böyle genç. Bir şey kardeşim.
Vallahi abi
gençlik müthiş. Gençlik böyle bir şey. Gençlik hiç
eskimemek, pörsümemek, hep taze kalmak. Ve ne biliyor musun? Gençliğim ben şimdi çok kendime göre bu karşılaştırmasını yapmışımdır Salih'cim. Yani 20 senedir bu konularla ilgili oturuyoruz, konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Genç, aslında gençlik nasıl bir şey biliyor musun? Gençlik karşısındakine ilgi göstermek. Muhatap olduğunla empati yapmak. Bir şekilde onunla aynı modu, aynı haleti ruhiyi paylaşabilmek demek. Yani genç aslında kendine ait o dar çeperden çıkıp karşısındakiyle bütünleşebilme iradesini göstermek demek. Ve bugünün gençlerinin %90'ı genç değil bu anlamda. Niye? Kendi çeperlerinde sıkışmış ve başka hiçbir yeri tanımayan, başka hiçbir insanı önemli görmeyen, kendisinden başka hiçbirisini efendim böyle konuşmaya, söyleşmeye ehemmiyet atfetmeyen bir şey, tipoloji yani. Patoloji ise bu işte, buyur hadi bakalım. Hakikaten böyle bir şey ya. Böyle ilgi manyağı bu insanlar ve ilgiyi böyle merkeze almışlar tamamen kendileri çerçevesinde. Bak 90 yaşındaki teyzemizin nasıl bir şeyi var? Dışa dönük,
çok
böyle yani, karşısındakini ilgiyle dinleyen veya onun bir şekilde hissiyatıyla hislenen ve bu da kendisi. Çünkü uzmanlar diyorlar ki öğrenmenin en güzel yollarından bir tanesi işin içine duyularımızı katmaktır. Dolayısıyla mesela sürpriz bir şey unutmazsın. Korktun mesela.
Unutmazsın.
Evet, evet. Yani duygu düzeyi ne kadar şiddetli olursa, ne kadar yüksek olursa öğrenmede o kadar tesirli oluyor.
Evet.
Bu nasıl bir şey? Bu duygusal, buna duygu bulaşması diyorlar. Sempati yani. Karşısındakine bir şekilde böyle hissiyatını, onun hissiyatıyla bütünleşmeye çalışmak aslında birazcık projektörleri dışa çevirmek demek. Dışa insan niye çevirir projektörünü? Çünkü kendisinin yetmediğini kendisine gördüğü ve anladığı andan itibaren. Ama böyle değil ki şimdiki gençler. Ben bana yeterim.
Evet.
Ben zaten yeterince efendim buradayım, merkezdeyim, şuyum buyum. Aşkınlığın, diğer gamlığın, fedakarlığın, yani kendi çeperinin dışında aslında var olmanın ve oralardan bir şekilde yücelmenin yolunu maalesef keşfedemiyorlar. Bu da tamamen kendilerinde, kendi çeperlerinde kalıp kendilerini tükettikleri için.
Eyvallah. Genç Dergisi'nin Ocak sayısını okuyun sevgili dinleyicilerimiz. Gerçekten bu Lütfü abinin son söyledikleriyle alakalı güzel bir dosya çalışması olacak Ocak sayımızda, 2019'un ilk sayısında. Yani
onu ayrıca konuşuruz gelecekte.
Ayrıca konuşuruz. O yüzden şimdi kısaca böyle bahsetmiş oldum. Spoiler diyorlar buna daha biliyorsunuz. Kullanabilir miyiz spoiler kelimesini abi?
Kullanmayalım ya.
Tamam abi.
Buna siz mesela bir şey bulun Türkçe yani. Ya, spoiler, spoiler ne spoiler ya?
Evet. Ön bilgi desek?
Yani bir tür evet olabilir ön bilgi.
Ya bazı kelimeler de biraz şey gibi Lütfü abi ya hani ne diyelim ona, toplumsallaşıyor mu acaba? Yani onun dışında bir anlamı yok gibi. Mesela selfie'nin yani öz çekim kelimesini çektik ama hala selfie diyoruz. Herkes selfie diyor.
Çünkü niye biz karşılık bulmakta zorlanıyoruz biliyor musun? Çünkü her dil aslında ihtiyaçlardan yola çıkarak oluşturulur. O ihtiyaçlar da belli bir hayat tarzının ihtiyaçlarıdır. Dolayısıyla her dilin kendine ait özgün kelimeleri bir hayat tarzının aslında göstergesidir. Yani şimdi selfie çeken bir toplum kendini göstermeyi ve görünmeyi önemseyen bir toplumdur. Bizde böyle bir şey yok. Biz buna bulamayız yani. Öz çekim desen de çok böyle şey kalır.
Evet, karşılık bulmaz.
Karşılık bulmaz. Ha bizde yok derken biz kaldık mı, o da ayrı bir tartışma konusu tabii. Yani şimdi mesela kuşak tartışmaları vardır. Evet. Sen de sosyoloji yüksek lisans yaptığın için biliyorsun. Mesela baby boomers diye, bebek patlaması diye bir kuşak tarifiyle başlatırlar. Bütün kuşak tasniflerini. Yani nesilleri bölecekler ya. İşte 45 yılında doğanlar baby boomers, yani bebek patlaması. E kardeşim biz savaşa girmedik. Bizde böyle bir şey de olmadı.
Evet.
E ben bunu kendi kendime nasıl, ya bu Amerikan tasnifini alıp kendi topluma uyarlayacak mıyım? Bizim de kendimize ait tasnifler bulmamız lazım ama
evet.
Ben diyorum ki bu 80'e kadar kendi tasnifimizi bulalım ama 80'den sonra bu dünya ile bütünleşme, teknolojik aygıtların bu kadar efendim yaygınlaşması ve bilişim teknolojilerinin geldiği düzey artık bu kuşak ayrımlarını yerellikten çıkarttı. Uluslararası bir düzeye çıkarttı. Yani evrenselleştirdi
evet,
yani.
Evet.
İşte o Z kuşağı dediğin kuşak evet. Mesela artık bende de aynı, Singapur'da da aynı, Amerika'da da aynı. Evet. Hindistan'da da aynı, diyelim Arabistan'da da aynı yani.
Evet. Bunu da aslında bir programda belki hususen konuşabiliriz abi. Yani Z kuşağı acaba bizi ileride nasıl yönetecek? Bunu yazdık. Bir araştırma var çünkü bununla alakalı
tamam.
Dergide.
Z kuşağı ile ilgili o zaman ayrıca evet. Bir program yapalım.
Eyvallah. Abi bugün yine programımızın sonuna geldik. Ne zaman geçti, ne zaman başladık, ne zaman bitti ben yine farkına varamadım. Allah razı olsun. Uzatsak uzatırız ama burada sonlandıralım isterseniz.
Hay hay.
Önümüzdeki haftalarda zaten Allah nasip ederse tekrar Erkan Radyo'da sizlerle birlikte olacağız. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı abi?
Yılın son programıdır. Allah önümüzdeki senelerde de inşallah
2019'da güzel... görüşürüz.
Bir sene sonra böyle bir şey vardır ya, böyle bir
evet.
Soğuk bir espri, bir sene sonra görüşürüz falan diye.
Eyvallah.
Bir hafta sonra görüşürüz inşallah.
İnşallah abi. Çok teşekkür ederiz. Tekrar bir hatırlatmış olalım. 1 Ocak Salı günü, yani 2019'un ilk günü sabah namazına Şemsipaşa Camii'nde Üsküdar'da Kuşkonmaz Camii adı verilen camide buluşacağız. Sabah namazına mütakip efendim çorba ikramımız, çay simit ikramımız olacaktır. Katılmak isteyen kardeşlerimizi, gençleri, burada yaş sınırlaması yapmıyoruz genç derken değil mi abi, bahsettik.
Yani şöyle birbirinin muhabbetinden, ilgisinden, birbirinin sıcaklığından istifade etmek isteyen herkesi.
Herkesi bekliyoruz inşallah.
Evet.
Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.